Kadıköy Vapuru'nda en son milli araya lider olarak girmiştik. Sonrasında biz de biraz ara verdik. Şu anda bakıyorum. Birinci Trabzon, ikinci Hatay, üçüncü Alanya, dördüncü Beşiktaş, beşinci Konya, altıncı Galatasaray ve Fenerbahçe yedinci sırada. Neler oldu Mehmet Ayan? Neden bu duruma düştük?
Öncelikle uzun bir aradan sonra tüm dinleyenlerimize merhaba diyelim. Dinleyenlerimizden biz program yapmadığımız için bu duruma düştüğümüzü iddia edenler de oldu. O yüzden alelacele hızlı bir podcast yapmaya karar verdik. Tabii bu duruma düşmemizin birçok sebebi var. Yani bunun bir teknik yönünü değerlendiririz. Hoca tarafını değerlendiririz teknik yönünün içerisinde. Bir de yönetim tarafı var. Yönetime daha uzun zaman ayırmak istediğim için önce bir teknik tarafından başlayalım. Aslında hala ilk gün yaptığımızdan beri arkasındayım söylediklerimizin. Bence Fenerbahçe'nin bu hale gelmesinde oradaki teknik varyasyonun bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Yani dörtlü savunma, üçlü savunma bununla ilgili kurgunun bunun üzerinden eleştirenlere katılmıyorum açıkçası. Bence hoca elindeki kadrodan maksimum verimi alıyordu. Uzun sürede aldı. Sisteminde işlediğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Hocaya burada tek söyleyeceğimiz eleştiri şu olabilirdi. Fenerbahçe ilk haftadan hala son oynadığımız Konyaspor maçına kadar savunma üçlüsü, kaleci ve Gustavo sabit kalmak şartıyla 6 oyuncusunu sürekli değiştirdi. Yani tamam, bir takımda değişmeyecek kurgu savunma kurgusudur. Savunma kurgusu haricindeki herkes de oynayabilirsin, rotasyon yapabilirsin. Ki işte sakatlıklar oldu, Avrupa maçları oldu, yoğun bir trafik oldu. Kabul ediyorum ama rotasyon sürekli 6 futbolcu üzerinden dönmez. Ya orada bir gariplik var. İşte yani Valencia uçaktan iniyor, alelacele maça çıkıyor, 2 gol atıyor. O haldeyken maça çıkabiliyor. Ondan sonraki maçta Valencia yedek. Yani Vitor Hoca'ya burada ciddi büyük bir eleştirim var. Bu rotasyon sorununu bir türlü çözemedi. İkincisi, şimdi bu oyunun formasyonu ile ilgili eleştirenlere cevabım şu. Yani iyi bir futbol seyircisi zaten şunu görüyordur. Vitor Pereira'nın oynatmaya çalıştığı oyun aslında basketbol için daha cuk oturan bir tabir olan transition, yani geçiş oyunu dediğimiz oyunu oynatmaya çalışıyor. Geçiş oyunundan kasıt ne? Rakipten topu olabildiğince hızlı alıp atağa çıkmak. Şimdi yine bazı yorumcuların düştüğü hatalardan bir tanesi. Fenerbahçe kontra atak oynamaz. Hayır, Fenerbahçe kontra atak oynamıyor. Fenerbahçe ön alanda rakibe hızlı basıp hatta rakibin uzaklaştırdığı topları da bir an önce alıp rakip kaleye hücum etmeye çalışıyor. Peki elindeki malzeme buna uygun mu? Bence değil. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Tabii burada Vitor Pereira ne kadar suçlanabilir o ayrı bir konu. Sonuçta hani bazı futbolcular zaten o yokken alındı. O geldikten sonra transfer yapılması için az bir dönem vardı. Bütçeyle ilgili sıkıntılar vardı vesaire vesaire. Bu uymayanlardan en önemli iki tanesi hangileri? Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci. Çünkü yani bunlar yine bazıları iddia ettiği gibi dörtlü savunma olduğunda oynar, üçlü savunma olduğunda oynamaz gibi bir şey. Ben yani bunu insanlar nasıl söylüyor ve bunu dinleyenler de bunu nasıl kabul ediyor onu çözemiyorum. Yani hücum oyuncusu 10 numara pozisyonunda veya 8 numara pozisyonunda oynayabilecek. Hatta yardımcı forvet gibi kullanabileceğin oyuncu pozisyonunun savunma dizilişine nasıl bir alakası olduğunu ben çözebilmiş değilim. Ama dediğim gibi felsefe, ki Vitor Pereira dörtlü de oynasa, üçlü de oynasa bunu yapmak istiyor. Bunu yapmak istediğinde bu iki oyuncu olmaz. Çünkü bu adamlar topu ayağına isteyen, çok rakibe pres yapmaktan çok çok hoşlanmayan ama kilit paslarla, oyunun yönünü değiştirerek, yeri geldiğinde kendi pozisyona girerek skor üreten oyuncular. Ve bu ikisi aslında Fenerbahçe'nin geçen sene de kağıt üstünde baktığında en değerli iki oyuncusuydu. Şimdi biz Vitor Hoca eleştirilerinden bir tanesi de bu, tamam yani başka bir felsefeyle oynamak istiyorsun ama elinde de böyle iki tane değerli oyuncu var. Yani bu biraz şeye benziyor. Abartarak veriyorum örneği ama Paris Saint-Germain Messi'yi alıyor. Pochettino da diyor ki ya Messi benim sistemime uymuyor. Abi elinde Messi varsa sistemini Messi'ye uydurursun. Yani öyle bir dünya yok. Elinde Mesut Özil'le Türkiye Ligi'nin en değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci varsa kusura bakma ama biraz sistemini ona adapte edersin. İkisini birden oynatmayabilirsin. Ona da lafım yok. Ya bunlardan sadece bir tanesini kullanabilirsin. Yine geçiş oyunu oynamaya çalışabilirsin ama orada bir evrilme yapabilir. Orada biraz galiba Vitor Pereira'nın Van Persie zamanından tanıdığımız, yani geçen seferki 2016'daki serüveninden de tanıdığımız inatçılığı devreye giriyor gibi bir durum var.
Şimdi
Ben öyle
İrfan Can için
düşünüyorum.
aslında şunu söyleyebiliriz. Yani
Sakattı tabii,
sakatlandı
evet.
sonuçta. Yani ve hatta o tam sakatlığı iyileşmeden döndüğünde aslında yine oynatmaya çalıştı ve yine sakatlandı
Yine
gibi bir durum var.
sakatlandı.
Yani Mesut'tan daha çok sanki İrfan'ı oynatmaya gönlü var gibi. Ben öyle hissediyorum. Sonuçta bu son Konya maçında da İrfan yine etkiliydi girdikten sonra. Çok iyi bir serbest vuruştan gol de attı.
Evet.
Ama esnek olmadığını çok net söyleyebiliriz Pereira'nın. Yani şu esneklikten bahsediyorum. Yani maç içerisinde bile sistemden vazgeçmeme gibi bir durum var. Bu belki yani birazcık o eleştirilebilir. Çünkü ben de yine üçlü sistemi ben de savunacağım ve devam edeceğim savunmaya. Sonuçta bu böyle bir sistemle devam etmek istiyorsa bunu bir şekilde uyduracaktır. Zaten biz şunu da konuşuyoruz. Yani işte artık 2014 Ağustos'undan beri kupa almış bir takım bir şeyleri değiştirmek zorunda. Yani o zamandan beri hep dörtlü oynuyordu. Onunla herhangi bir başarı olmadıysa bu sefer belki üçlüyle sabredilirse zaten burada da şimdi seyirciye ya da taraftara dönersek eleştiri tarafında o sabırsızlığın göstergesini görüyoruz. Yani geçen sene bu zamanlar Beşiktaş bu haftalarda daha yeni toparlanıp ayağa kalkmaya başlamışken Fenerbahçe bir anda Trabzon maçının içinden çıkamadı diyebiliriz. Yani şu anda hala o maçta kaldık. Hatta Alanya maçında aslında iyi oynamasına rağmen yine bitiricilikte sıkıntılar yüzünden kaybedilen bir maç. Konya maçı kötü oynadıkları bir maç. Zaten Pereira da bunu söylüyor. Ama baktığımız zaman şu anda işte yani bu şeyde Beşiktaş ve Galatasaray'ın sadece bir puan gerisinde. Ama havaya baktığımız zaman Fenerbahçe havlu attı havası. Şu anda maalesef taraftarda da var. Zaten
Ya
Alanya maçında biliyoruz yönetim istifa sesleri yükselmeye başladı.
orada geçen seneki Beşiktaş'tan farkımız şu olabilir. Onlar zaten kötü başlayıp ve beklentisiz bir sezonda aslında Beşiktaş için. Sonradan üstüne koyarak devam ettikleri için rüzgarı arkasına alıp gidebildiler. Bizde de tam tersi, aslında biz sezona iyi bir giriş yaptık. Hem oyun olarak hem skor olarak hem puan olarak liderliğe kadar da geldik o milli maç arasında. Yani güzel bir hava yakalamıştık. Bu saydığım maçlar içerisinde evet, yani Trabzon maçındaki kopuşu ayrıyetten yönetim içerisinde değerlendiririz. Ama Trabzon maçındaki o malum kimin kırmızı kartına kadar 28. dakika kadar Fenerbahçe'nin çok iyi bir oyunu. Zaten bir sıfır öne geçmiş, erken bir gol bulmuş. Ve oyunun hakimi de o dakikaya kadar Fenerbahçe'yken orada maalesef işte hakem zaten bütün maç çok çok kötü bir yönetim sergiledi. Yani bunu tutunacak hiçbir tarafı yok ki birçok yorumcu, yani taraflı tarafsız herkes zaten o gün maçın rezil bir yönetimle yönetildiğini kabul ediyor. Bunun aksini iddia eden kimse yok. O yüzden aslında o maçta da kötü oynamadık. Alanya maçında da bence kötü oynamadık. Ki Alanya maçı zaten çok komikti. Yani kaleye gelen iki tane top var, ikisi de gol oldu. Konyaspor maçında evet kötü oynadık. Ama Konyaspor maçında kötü oynamamıza rağmen yani yine yenilmeyebilirdik ama artık havanın kaybedilmesi, üst üste gelen şeyler. Arada tabii Avrupa'da da bir beraberlik var. Yine aslında hani kazanma ihtimalimizin en yüksek olduğu maç kağıt üstündeyken baktığın, ondan da bir beraberlikle dönüyorsun. O moral
Ve
bozuklukları.
benim o dileğim de tutmadı maalesef. Bize atmasınlar dedim. Gitti Samat da daha ilk dakikada gol attı.
Evet. Yani şimdi sene başında buradaki gariplikler şöyle. Sene başında Fenerbahçe'nin en kuvvetli yönü neresi diyorsak, ki zaten önceki podcastlerde aslında bahsettik, savunmasıydı. Yani Vitor Pereira geldi, Fenerbahçe'nin savunmasını düzeltti diyorduk. Hatta işte kim ne kadar değerli bir transfer. Atilla zaten çok çok iyiydi. Orada yine teknik eleştiri şöyle yapabilirim. Oradaki parçalarla da çok oynadı Vitor Pereira. Yani merkeze bir kimi koydu. Ondan sonra oyunun içerisinde Salah ile kimin yerini değiştirdi. Ondan sonra birini oyundan çıkarttı. Gustavo'yu stopere çekti. İki maçta gol yedik. Gustavo'yu stopere çektikten sonra gol yedik iki maçta da. Ve hani Fenerbahçe'nin elinde stoper de yok değil. Var aslında. Yani orada yine hocayı eleştirebilirim. Ama genel olarak takımda bir çöküş, mental bir zayıflık. Ya şöyle de olmuyor. Ya çok iyi oynadık ama kaybettik. Alanya maçında kaleyi dövdük. 20 küsur şut çektik. Adamla iki kere o psikolojiye giremedik. Çünkü yani çok ciddi bir mental ağırlık var üzerimizde. Bu futbolcularda da var. Yönetim zaten feci durumda. Taraftarın sabrı kalmamış artık. Başarı bekliyor ve ümitsizliğe kapılıyor. O yüzden evet, yani biz şu an geçen seneki Beşiktaş biraz zor oluruz. Belki en fazla diyebileceğim, yani onu belki programın sonunda konuşuruz ama iki hafta sonra bir derbimiz var. Yani Fenerbahçe'nin hani orada belki bir çıkış yakalarsa, orada tekrar bir Galatasaray maçıyla havaya girip geri dönebilir. Ama onun dışında başka problemleri var. Yani şey de enteresan. Gustavo göz göre göre kötü oynarken ısrarla devam edilmesi. Bir oyuncu düşebilir. Gustavo bence seneye yine çok iyi başladı. Geçen seneden çok çok iyi başladı. Çok iyi oynuyordu. Vitor Pereira'nın sistemine çok uyuyordu. Ama artık yoruldu mu dersin? O da mı psikolojik olarak biraz yıprandı dersin? Dinlendirilebilirdi. Yani 6 tane oyuncuda sürekli bir dinlendirme kafası varken Gustavo için böyle bir şey yapılmadı ve kötü oynarken de yapmadı Vitor Pereira. Üstüne orta saha en alternatifli yerimiz. Yani Gustavo'nun yerini oynatabileceğim bir dünya adamım var. Yani belki başka mevkilerde bu kadar alternatif yok ki. Orada bir dünya alternatif var ama bunu değerlendirmeyi düşünmedim. Burada sorulacak sorular var. Biz Crespo'yu niye aldık? Max Meyer'i niye aldık? Hadi Crespo'yu da yine şans verdi, oynattı falan filan ama Max Meyer'i niye aldık acaba? O da ilginç bir durum. Mert Hakan'a şans verilmemesi, Sosa'yı bir oynatması, iyi oynamasına rağmen öbür maç Sosa'nın olmaması. Yani velhasıl teknik olarak dediğim gibi ben hocanın felsefesine saygı duyarım. Ona lafım yok. Oyun sisteminin de yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani üçlü dörtlü ile alakalı değil şu an Fenerbahçe'nin durumu. Ama bu çok fazla rotasyon. Doğru oyuncuyu bulamaması. Ya Berisha'yı aldık forvet. Ki bu adam geçen senenin iyi oyuncularından. Geldiği zaman heyecan duyduk. Birçok insan Fenerbahçe bu oyuncuyu nasıl aldı dedi. Ama bu adam daha Fenerbahçe hiç forvet oynamadı. Şimdi yorumculardan o eleştiri de var. O çok ilginç. Yani diyorlar ki işte Berisha Fenerbahçe'nin forveti değil. Abi zaten Berisha forvet oynamadı ki. Yani şimdi yani bu Van Persie'nin Fenerbahçe'ye iyi geldiğini düşünelim. Abi Van Persie santrofor bir adam. Şimdi sen bu adamı sol açık oynattığın zaman bu adam Fenerbahçe'nin forveti değil mi diyeceksin? Bir bakıyorsun Berisha sol açıkta, bir bakıyorsun sağ açıkta. Berisha bir bakıyorsun forvet arkasında ama forvet hariç her yerde oynuyor adam. Bir kere forvet oynayıp görsek belki o zaman daha net değerlendirebileceğiz yani. Valencia bir yerden sonra işi şeye döktü. Abi işte yani mahallenin büyük abisi. Verin topu, ben kafama göre takılacağım. Beş kişinin arasına dalacağım. Çalım atacağım, kaybedeceğim. Pas vermeyeceğim, şut atacağım. Bir yerden sonra ona döndü zaten Valencia. Yani hücumdaki şu an zaten yine yönetimde bahsedelim bundan da. İki yıldır Fenerbahçe seyircisinin göbeği çatlattı forvetimiz yok diye. Fenerbahçe gitti forvet hariç herkesi aldı.
Yani alınan Berisha da son dakikada artık transfer kapanırken kim kalmış diye böyle kalanın kalanı gibi bir şey oldu yine.
Öyle bir de adamı da diyorum. Adamı değerlendiremiyorum ben şu an yani. Hani adam hiç forvet oynamadı çünkü. Bir forvet oynasa daha net bir şeyler söyleyebilirim. Yani aynı şey yani bizim şu an podcast'in konusundan bağımsız ama Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe'de 2 senedir çok ciddi bir guard sorunu var basketbolda. Israrla Fenerbahçe onu da almıyor. Yani yönetim buna yemin mi etti ben anlamadım. Hani hep bir eksiğimiz kalsın ya böyle. Bu da taraftarı kenetlesin. Yani aralarında hep bunu konuşsunlar. Abi 4 maçtır son sayıda kaybediyoruz baskette. Neden? Çünkü gardımız yok. İşte futbolda bu hale geldik. Neden? Forvetimiz yok. Böyle de devam ediyoruz. İlginç. Yani bilmiyorum, yavaştan yönetim bahsine geçsek mi? Bu maçlarla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı senin?
Yok yani şu anda zaten Avrupa'da kesin olarak havlu attığımızı söyleyebiliriz artık. Yani o gruptan bu saatten sonra çıkmak biraz mucize olur sanki.
Tabii.
Pereira'nın da basın toplantısında söylediği şeyler var. O da tepki topladı aslında.
Ama doğru ligine söyledi.
Yani işte bu dost acı söylerin biraz şeyi, teknik direktörken bunu söylemesi garip geliyor insanlara. Yani biz o birazcık sivri dilli advokattan hatırlıyoruz. O da böyle bu takımdan bir şey olmaz şeklinde konuşuyordu.
O adamın da söylediği her şey doğruydu. Bu arada yani o da öyleydi.
Yani bu işte bilmiyorum, Fenerbahçe yani Pereira'nın söylediklerini yolunda gidecek mi, yoksa bu adam deli deyip yine bunda mı kovacak? Göreceğiz ilerleyen günlerde o şeyi, dengeyi nasıl kuracağımızı. Yani buradan evet yönetime şöyle geçebiliriz. Zaten yani söylediğin şey Ali Koç'un geldiğinden beri bir türlü doğru transferleri yapamaması gibi bir durum var. Yani Ersun Yanal devre arasına gelmişken bile bir dolu adam alındı. Zayt o zamanlardan alınmış bir adam mesela. İşte Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın eskileri alındı gibi bir durum oldu o zamanlar. Sonraki sene sol beksiz başlamak. Yani daha o sezon başındaki açılışta Hasan Ali'nin sakatlanmasından sonra Dirar sol bekle mecbur kalmak. Ertesi sene de hatta buna devam etmek. Sonra işte bir türlü forvet bulunamaması. Yani bitirici, o kesin bu adam Fenerbahçe için gol atar denilecek forvetin bulunamaması. Ve bu sene yine işte eksiklerle, yani tamam Pereira'yı getirdi. Çok da geç getirmedi aslında Pereira'yı, ama ona rağmen görülen o ki istediği transferler yapılmadı durum var.
60 transfer mi yapmış Ali Koç? 62 tane mi yapmış?
Evet, yani bu şu an dördüncü sezonuna başladı.
Dördüncü sezonda işte 60-62 tane transfer yapmış. Dördüncü sezon 4 sene uzun bir süre değil. Yani bu transfer yaptığı oyuncular emekli de olmadı sonuçta. Dördüncü senenin sonunda elde kalanlara bakıyorsun. Hani yani transfer yaptık kalıyor. Kaleci Altay var. O da sakatlandı zaten. Atilla Salahi var. Hani aldık, değerlendiriyoruz ve hani kalmaya devam edecek diyebileceğim. Bu seneden Kim Min-jae var. Yani aklımızda kalan başka, ya bu adamı aldık bu 62 transferden ve Fenerbahçe'de kaldı, faydalı oldu diyebileceğim başka hiçbir adam yok.
Yani işte alıp gönderdiği Muriç var. O da böyle forvet bulmuşuz gibi oldu ve onu da gönderdik şeyi, durumu.
Ya o sırada şey vardı mesela, işte uzun boylu hava topu hakimiyeti olan, ceza sahasına top indirdiğinde bitirici bir adamın var. Bu sefer kanatların yok. Yani hani o yüzden kanat alacağı senede onu göndermeye karar verdiler zaten. Dediler ki biz Caner'le Gökhan'ı alıyoruz madem, Vedat'ı gönderelim ki hazır,
Sıkıntı yok,
yani
yaşayalım.
Caner maç başına 30 orta yapsın ama ona vuracak adamımız olmasın orada. Biz yine saç baş olmaya devam edelim. Bu yani bu bir yerden sonra zaten yine bizimkiler ortaya döndüler, orta yapmaya. Çünkü oyunu açamıyorlar. Oyunu açacak adam yok. Yani kapalı savunmaya karşı Fenerbahçe'nin hala bir çözümü yok. Velhasıl şimdi yönetime geldiğimizde sırayla başlayalım. Bir, abi daha biz birinci programda bir önceki senenin değerlendirmesini yaparken, 2020 yılının değerlendirmesini yaparken dedik ki Ali Koç lütfen saha dışındaki olaylara takımı karıştırma. Bundan takım çok etkileniyor. Bunun defalarca örneğini gördük. Bunun yapılmaması lazım. Bu seneki en kritik noktalardan bir tanesi Samandıra'daki iç huzurun sağlanması dedik. Trabzon maçından sonra Ali Koç önce seyirciyi çağırdı. Sonra Mesut'un eline hoparlör verdi. Yani
Pereira
abi
sen gel buraya. Altay gel sen de konuş.
gel sen de konuş. Geçen seneki ortama geri döndük. Yani geçen sene işte beIN Sport tepkileri, tişörtlerle yok açıklamalar yapmak, bütün futbolcu atarlı giderli modları. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bu sene ne oluyor? Yine kötü. Yani Trabzon maçından beri kafa aşağı gidiyoruz. Zaten bir takım Türkiye'de ya hakemler bizi şampiyon yapmayacak moduna sen oyuncunu sokarsan o saatten sonra adam zaten şampiyon olamaz ki. Ya bunu herkes kabul ediyor. Tamam, Trabzon maçında bir fecaat yaşandı. Abi sen yönetim olarak takımı bu işe karıştırmadan yaptırabileceğin her şeyi yap. Savaşını da ver. İşte Melaka istifa etti. Hakem atamalarını yapan adam da istifa etti. Kurul istifa etti. Yeni bir ekip geldi. Hakemler aynı hakemler. Eyvallah. Ama en azından biraz yüreğin soğur. Orada bir değişiklik yaptık dersin. Ama bunu takımı niye karıştırıyorsun? Takımı psikolojinin içerisine niye sokuyorsun? Hakikaten anlaşılabilir gibi değil. Yani Mehmet Demirkol'un bu hafta yaptığı çok çok doğru bir tespit var. Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kötü bir kopyası gibi. Ali Koç seçim konuşmasını ne dediyse şu an hepsini yaptı. Yani Aziz Yıldırım'ı eleştirdiği her şeyi yaptı. Üstüne Aziz Yıldırım'ın gönderdiği herkesi de takıma geri getirerek yaptı bunu. Yani bugün de konuşuyorduk. Bir Aykut Kocaman kaldı. O da zaten kendi geldiğinde gönderdiği için herhalde o gelmez Fenerbahçe'nin başına bir daha.
Evet işte bu eskilere de uzanamayacak artık. Kalmadı yani. Daum mom onlar biraz fazla eskidiler. Zaten işte bu Aziz Yıldırım bu son kongre öncesi söyledi zaten. Yani açık açık herkes söyledi. Yakında Alex'i de getirirler vesaire vesaire. Kimi kovduysak getirdiler diye. Aziz Yıldırım da bunu söyledi zaten. Yani şeyi olarak da ders almama konusunda önceki sene Alanya maçı var. Orada bir işte aslında baktığın zaman defansın zincirleme yaptığı bir hatadan yediğimiz gol. Ama ne oldu? Biz maçın tekrar edilmesini istiyoruz diyerek hatayı oyunculardan alıp yine başka şey dış mihraklara yükleme
Evet.
olayı. vakası. Geçen sene işte Galatasaray'a içeride kaybettikten sonra yine işte ofsayt çekenler işte onları yükleme durumu. Yani böyle olunca ne oluyor? İşte mesela Altay Trabzon maçında çok bariz bir hata yaptı. Yani resmen
Evet.
topu hem barajı yanlış kurdu hem de topu içeri aldı
Hem de
ama
topu
ne yapıyorsun
yumurtladı.
sen? Evet, ne yapıyorsun sen? İşte orada bir anda işte Altay sen de gel konuş. Tamam Altay sen suçsuzsun. Bütün suç aslında hakemde ye dönüşüyor. Yani orada düşünelim. Altay o gol yemese belki Fenerbahçe maçın sonuna kadar 1-0 götürecek
Bir
durum var
şey daha
aslında.
söyleyeyim. Mesut'un pozisyonu %100 gollük pozisyondu. Maç 1-0'ken.
Evet. Hı.
Ve biz o sırada 11 kişiydik. Daha kartı da görmemiştik. Mesut orada düzgün vursa, golü atsak iş bitti belki de. Ya Trabzon'un gardı düşecek. Belki biz o kartı görmeyeceğiz. Ama buna gelemiyoruz ki. Yani konu öyle bir mecraya çekiliyor ki. İşte Fenerbahçe'nin atanıyla tutanının olmaması konusu konuşulmuyor bir şekilde. Çünkü kahrolsun işte federasyon, kahrolsun hakemler. Ya tamam olsun. Yani biz de gördük o maçı. Biz de kahrolduk. Biz de sövdük, saydık. Böyle şey olur mu dedik ama artık Fenerbahçe oraya geçtik yani. 7 sene olmuş. Senin yönetimdeki 4. senen. Ama yani çok amatör amatör hareketler var. Yani taraftar mesela şeye çağırmak nasıl bir kafa acaba Sabiha Gökçen'e? Abi sen taraftar Sabiha Gökçen'e çağırdıktan sonra işte o taraftar bir hafta sonra sana istifa eder. Der haklı çünkü yani.
Madem kontrol bende, madem sen yapamıyorsun ben yapıyorum işleri, o
E
zaman
o zaman
gelince de
bırak.
istifa. Hı.
E şimdi zaten yönetim istifa biraz sonra birkaç maç sonra isme dönüşür. Bu işler böyledir yani. Şimdi önce yönetim istifa derler, sonra Ali Koç istifa derler.
İşte öyle olunca da malum hedef gösterilince bu sefer de teknik direktör ya da işte kadro dışılar bu tip şeyler başlar. Öyle bir döngümüz vardır bizim geçmişten.
E şimdi şey bir
Bakalım.
yani bir yerden sonra bir kelle sunulacak taraftara.
Hı.
Ama ben o sunulacak hiçbir kelleden tatmin olmam. Yani çünkü şimdi bugün atıyorum ben diyorum ben Vitor Pereira'nın kalmasından yanayım. Ha, yani yönetim benim gördüğüm kadarıyla o 20 senelik periyodunda şöyle bir şey yaşansaydı Aziz Yıldırım Vitor'la konuşurdu uzun uzun. Şunu oynat bunu böyle yap diye. Yani hocaya bazı şeyleri konuşursun, bazı şeyleri anlatırsın. Ben hocaya tutarım o bir. Yani tutarımın arkası da zaten kendi adına Ali Koç'un yönetimle ilgili bir sınavıdır. Çünkü geçen sene Erol Bulut'u yolladın. 10 maç vardı Erol Bulut'u yolladın. Erol Bulut'u yolladın sırada zaten Vitor Pereira boşta. Doğru değil mi? Yani Vitor Pereira o sırada
Evet.
takım çalıştırmıyor. Yani sen Erol Bulut'u yolladığında 10 maç kala gel abi takımın başına. Bu seneden hem takımı tanı, gidecek kalacak onları ayarla. Hem de seneyenin hazırlığını yap diyebilirdin demedin. Aslında Vitor Pereira senin zaten birinci planın değilmiş. O %100. Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlükten teknik direktörlüğe indiriyorsun. Bence başarılı. Yani tamam Sivas maçında tecrübesizliğinden dolayı belki de şampiyonluk gitti ama zaten bizim şampiyonluk umudumuz aslında yoktu. Rakiplerin saçma sapan puan kayıpları ve aslında o Emre Belözoğlu dönemdeki iyi geçen bir periyotla biz sanki şampiyon olabilecekmiş gibi düşündük. Sivas maçındaki tecrübesizlikten dolayı da şampiyon olamadık. Oradan sonra Emre Belözoğlu'nu bir daha artık sportif direktörlüğe dönüş olmaz dedin. Komple yolladın. İşte o da ilginç. Yani Emre Belözoğlu sanki şampiyon olamadı diye yolladı gibi bir şey oldu şu an. Değil mi? Doğru teşhis ediyoruz
Tabii
yani.
yani o yani şey zaten konuşulan bir şey işte. Sivas sırf Sivas maçı yüzünden kellesi uçurulanların en başında Emre oldu. Yani belki gerçekleştirilmesi sonra oldu ama sonuçta o Sivas maçı kurbanlarından diyelim Emre için.
Zaten bunu da televizyon programında söyledi başkan. Yani o Sivas maçında işte çok radikal kararlar aldığını, çok sinirlendiğini orada aslında Emre Belözoğlu ile ilgili söylüyor bunları muhtemelen. Emre Belözoğlu da Başakşehir'in başına geldi. 3'te 3'te devam ediyor. Yani bu şey kısmında değilim bu arada. Yani keşke Emre Belözoğlu kalsaydı kısmında değilim. Yani o kadar ucuz eleştiri yapmayacağım. Ama bu burada esas olay şeyliğimiz, plansızlığımız. Tamamen günübirlik kararlarla ilerlenmesi. Sonra şeyi getiriyorsun. Vitor Pereira'yı getiriyorsun. Bilmiyorum yani usulen Vitor Pereira ile konuşulmuyor mu mesela? Ya sen nasıl bir top oynatacaksın? Bak elimizde böyle bir malzeme var. Al geçen senenin kasetleri. Biz kimi alalım, ne yapalım, ne edelim denmiyor mu acaba? Yani çünkü bazı transferlerin hakikaten mantığı yok. Adam şimdi haklıymış. İşte dedi ki Kolker'ı ben istemiyorum. Dedi kimi istedi? Kim de işte bu senenin taraftarın sevgilisi, takımın kahramanlarından biri oldu. Şimdi doğru bir hareket. Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Ferdi kazandı. Iskarta'ya çıkmıştı. Tisserant'ı oynattı. Tisserant'ı kazandı. Ama eğer sen hakikaten böyle bir oyun felsefen varsa senin orta saha kurgun çöp. Ya öyle bir orta sahayla bu oyunu oynayamazsın. Sana atıyorum Emre Belözoğlu ile Apiyah olması lazım. Bu oyunu oynayabilmen için. Kafasındaki bu oyunu oturtabilmesi için ortada Gustavo falan değil Emre Belözoğlu ile Apiyah'ın olması lazım.
Hatta şunu da söyleyelim. Belki de iyi bir Ozan. Basan ve hemen topu kapıp ileriye taşıyan.
İyi bir
Baktığın zaman.
Ozan. Yani bilmiyorum işte belki iyi bir Mert Hakan Yandaş. O tip bir adamın olması lazım yani. Hem ileriye gidecek hem geriye gidecek. Gol tehdidi olacak. Yani şut çekecek, pozisyon yaratacak. Evet, iyi bir Ozan güzel bir tanım. Hani onun milli takımda yer yer gösterdiği, Fenerbahçe'de birkaç maç ortaya çıkarttı. O Ozan evet istediği adam oymuş aslında. Yani Gustavo ve diğerleri değilmiş. Yani ne şey öyle bir adam, Max Meyer öyle bir adam, ne Crespo öyle bir adam. Sosa zaten hani ya yaşı da artık çok müsait değil. Zaten o da sakatlığa girdi çıktı. İrfan'ın pozisyonu orası değil, Mesut'un pozisyonu orası değil. Velhasıl bir yandan da bakıyorum mesela Pelkas'ta çok ciddi bir düşüş var. Geçen seneki Pelkas'la alakası yok. Yani Rossi'yi değerlendiremiyorum. Bir maç bakıyorsun ya bu adamın ne işi var, bunu nereden buldular diyorsun ama adam kötü de diyemiyorum. Böyle garip bir durumdayız yani.
Yani Rossi de şey takımın tek böyle saman alevi gibi arada çıkıp bir şeyler yapmaya çalışan oyuncusu diyebiliriz. Yani böyle Valencia dedik işte halı sahadaki gibi topu alıp gitmeye çalışıyor ama Rossi de böyle birazcık ileriyi hareketlendiren tek böyle bilinçli oyuncu gibi duruyor şu anki durumda.
Ya bazı oyuncular sonuçta hep yani bu baştaki programlarda da aynı konuyu konuşmuştuk. Takım iyi oynadığı zaman sivrilebilen oyuncu yapısında bazı oyuncular. Yani böyle takım oyun iyi olur, iştahlı olur, arka taraf iyi çalışıyordur. O zaman bu adamlar ön plana çıkabilirler yani. Ama bazı oyuncular bu olmadığı zaman silik kalırlar. Arada dediğin gibi saman alevi gibi. Hani birkaç hareket yapar ama gerisi gelmez. İşte Fenerbahçe şimdi bakıyorsun. Bazen öyle pozisyonlar oluyor ki topu kapıyoruz. Bir kişi var ileride sadece. Ya Konya maçında
Şimdi
3, 3'e 2 pozisyon yakaladık. Ne yapacağını şaşırdı bizimkiler.
yani şey pozisyonu izlerken bile gol olmayacağını hissediyorsun o
Tabii tabii
şeyde
hissediyorsun ya.
seçim
Oradan gol
işte.
çıkmaz diyorsun yani.
Peki o zaman şimdi önümüzdeki Kasım maçlarını şöyle bir hızlıca konuşursak. Antwerp maçı var hemen Perşembe günü. Sonrasında hafta sonu içeride Kayseri maçı var. Sonra yine bir milli ara ve dönüşte Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Belki sadece bu üç maçı kısaca bir değerlendirebiliriz.
Abi şu an hani artık maç değerlendirmek o kadar zor bir hale geldi ki. Şu anki psikoloji muhtemelen artık işte şey de yönetim de konuşmuştur. Futbolculardan yerli olanlar zaten basından, sosyal medyadan taraftarın durumunu takip ediyorlardır. Muhtemeldir ki diyorum ben Kayseri ve UEFA maçına büyük bir gazla çıkacaklardır diye tahmin ediyorum. Ya bu
Ya benim
maçlarda alınacak galibiyetler de mağlubiyetler de ikisi birden beni şaşırtmaz aslında.
hissiyatım Antwerp maçı çok da iyi geçmez. Yani beraberlik orada benim için sürpriz olur. Galibiyet hiç söylemiyorum bile. Ama ne yapıp edip Kadıköy'deki Kayseri maçını kazanmaları lazım. Yoksa milli ara böyle bir bu sefer geçen milli araya lider girerken bu sefer büyük böyle keşmekeşin olduğu bir milli ara bizi bekleyebilir derbi öncesi.
Ya o
Çünkü
zaten
milli maç
şöyle olur.
sonrası dönüşü derbi olacak.
Kadıköy'deki Kayseri maçında muhtemelen tribünler bayağı dolu olur diye düşünüyorum. O maç ya yani kelle maçı olur. Hani Fenerbahçe o maçı alamadığı zaman beraberlik dahil birileri gider. Yani artık o tamamen oklar yönetime mi döner, artık hoca mı gider, bazı futbolcular mı ıslıklanır bilemem ama birileri gider. O kesin yani. O yüzden o maçı ne yapıp ne edip almak zorundalar.
Evet sonrasında da işte bir yine o milli arayla en azından şey umudu olur. Derbi kazanırız ve tekrar havaya gireriz umudu olur. Tabii şu anda bir anda Peren'in de sakatlarla ilgili tekrar bir şey oluştu. Büyük ihtimalle yine tam çok beklemediğimiz isimleri de sahada görebiliriz durum var. Çünkü sezon başında işte biliyoruz Arda, Muhammed gibi isimleri görmüştük. Onlar şu anda bir anda kayboldu. Ama şu
Kayboldu
anda
evet.
biriken sakatları düşünürsek şimdi o tip isimleri de tekrar sahada görebiliriz.
Yani kaleci noktasında çok ya büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Valencia belki arayabileceğimiz bir oyuncuydu ama Valencia'da hani oyun içi disiplini çok ciddi kaybetmeye başlamıştı. Boşluğu doldurulmayacak olduğunu da düşünmüyorum. Yani belki biraz Farkas kendine çeki düzen verirse, Mesut olayı zaten tamamen bir muamma. Ben son maç sakat olduğuna ya kimse inanmıyor, ben değil. Yani hiçbir Fenerbahçeli inanmıyordur Mesut sakat olduğuna. O tip bir futbolcu doğal olarak da yine 11'de kendini görmeyince, yok o zaman ben oynamayayım hoca, zaten benim kasıkta çekme var demiştir diye düşünüyorum.
O zaman bu sefer pek de umutlu bitirmediğimiz bir Kadıköy vapuru yavaş yavaş iskeleye yanaşıyoruz. Yani belki işte Antwerp maçından sürpriz bir beraberlik, ama o bile bizi zaten Avrupa Ligi'nde çok bir yere götürmüyor. Orada beraberlikle dönersek. Sonrasında da umalım ki Kayseri maçını kazanan bir Fenerbahçe ile Milli Araya bu sefer derbi umuduyla girsin. Var mıdır başka son olarak eklemek istediğin şeyler?
Eklemek istediğimiz, dinleyicilerimizi arayı bir daha bu kadar uzatmayalım. Yani Kayseri maçından sonra tekrar Kadıköy Vapuru'nda milli maç öncesi ve derbi öncesi değerlendirme, hem o iki maçın hem de derbinin değerlendirmesini yaparak tekrardan bir araya gelme ümidiyle diyelim.
O zaman Kadıköy Vapuru'nun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.